Ayrım 52.
Atları, üniformaları, uşaklarının kıyafeti büyük bir İngiliz soylusunu bile gururlandıracak düzendeydi. İltimasla iki günden beri henüz üsteğmen olmuştu ki, en çok 30 yaşında bütün büyük generaller gibi bir başkumandan olabilmek için 23 yaşında teğmenden fazla bir şey olmak gerektiğini düşünüyordu. Yalnız zaferi ve oğlunu düşünüyordu. Bu ihtiras hülyalarının tam ortasında, Mol konağından postacı olarak gönderilen genç bir uşak tarafından uyandırıldı. Matilde ona, "Her şey mahvoldu. Mümkün olduğu kadar çabuk buraya koşunuz, her şeyi feda ediniz, hatta gerekirse kaçınız," diyordu. "Gelir gelmez beni bir araba içerisinde, nokta nokta sokak, nokta nokta numarada, bahçe kapısının yanında bekleyiniz. Gelip sizinle konuşacağım. Belki sizi bahçeye alabilirim. Her şey düzelmeyecek bir şekilde mahvoldu. Bana güveniniz ve bu fena durumda beni metin ve size sadık bulacaksınız. Sizi seviyorum." Birkaç dakikada Julien albaydan izin alıp Strasbourg'dan son süratle ayrıldı. Fakat kendisini kemiren feci endişe yoluna Metz'den öteye bu şekilde devam etmesine engel oldu. Kendisini bir posta arabasına attı ve hayret edilecek bir süratle Mol konağının bahçe kapısı yanında kendisine işaret edilen yere vardı. Bir kapı açıldı ve Matilde onurunu filan unutarak onun kollarına atıldı. Neyse ki saat sabahın beşi ve sokak tenhaydı. "Her şey mahvoldu. Babam gözyaşlarımdan çekinerek perşembe akşam hareket etti. Nereye kimse bilmiyor. İşte mektubu okuyunuz." Arabaya Julien'le beraber girdi. "Her şeyi affedebilirdim fakat zenginsiniz diye sizi baştan çıkarmayı asla. İşte zavallı kız, iğrenç gerçek. Size namusum üzerine söz verebilirim ki bu adamla evlenmenize katiyen razı olmayacağım. Uzakta Fransa sınırları dışında, daha iyisi Amerika'da yaşamaya razı olursa 10 bin lira gelir sağlarım ona. Hakkında bilgi toplamaya çalıştım. Cevap olarak gelen mektubu okuyunuz. Cüretkar bana Madame de Renal'e yazmamı bizzat tavsiye etmişti. Bu adama dair yazacağınız bir tek satırı bile okumak istemiyorum. Paris'ten de sizden de nefret ediyorum. Sizi bundan sonra çıkacak olayı kimseye duyurmamaya davet ediyorum. Samimi olarak böyle alçak bir adamdan vazgeçmelisiniz, o zaman babanıza kavuşabilirsiniz." Julien soğuk bir tavırla, "Madame de Renal'in mektubu nerede?" dedi. "İşte, onu göstermeden önce seni biraz hazırlamak istedim." Mektup: "Monsieur, dinin ve ahlakın kutsal amacına kendimi borçlu hissettiğim içindir ki bu zor girişimde bulunuyorum. Şaşmaz bir koşul. Şu anda büyük bir rezalete meydan vermemek için diğer bir insanın aleyhinde hareket etmemi emrediyor. Duyduğum acı görev duygusu karşısında yenilmelidir. Hakkında benden bilgi istediğiniz kişinin davranışlarının anlaşılmaması ve hatta namuslu görünmüş olması çok muhtemeldir. Gerçeğin bir kısmının örtbas edilmesi ve değiştirilmesi münasip görülmüş olabilir. İhtiyat ve din böyle emrediyordu. Fakat öğrenmek istediğiniz bu hareket tarzı esasında söyleyebileceğimden de daha fazla alçakçaydı. Fakir ve açık göz olan bu adam, son derece ikiyüzlülüğü sayesinde zayıf ve mutsuz bir kadını baştan çıkarmak sayesinde kendine bir mevki edinmek ve bir şeyler olmak istiyordu. Güç olan görevinin bir kısmını da MJ'nin en ufak bir din duygusuna sahip olmadığına emin bulunduğumu söylemek teşkil ediyor. Vicdanımın sesini dinleyecek olursam itiraf etmeliyim ki bu zatın bir evde yükselmek için kullandığı vasıtalardan biri de fazla nüfuzu olan kadını baştan çıkarmaktır. Fütursuzluk ve romanlardan kaptığı cümlelerin kisvesi altında büyük ve tek amacı evin efendisini ve servetini kendine çekmektir. Arkasında felaket ve sonsuz pişmanlıklardan başka bir şey bırakmaz vesaire vesaire. Son derece uzun ve gözyaşlarıyla hemen hemen okunmaz bir hale gelen bu mektubu, Madame de Renal'in yazdığına kuşku yoktu. Hatta bu her seferkinden daha fazla özenliydi. Julien mektubu okuduktan sonra, "Monsieur de la Mole'e sitem edemem," dedi. haklı ve ihtiyatlı davranıyor. Hangi baba kızını böyle bir adama vermek ister? Elveda. Julien arabadan atladı ve sokağın ucunda duran posta arabasına koştu. Unutmuş gibi davrandığı Matilde, onun peşi sıra gitmek için bir iki adım attı, fakat kendisini tanıyan ve dükkanlarının önüne çıkan satıcıların bakışları, sanki aldırış etmiyormuş gibi bir hareketle onu bahçeye girmeye zorladı. Julien Verrières'e gitmişti. Çabuk geçen yolculuk sırasında Matilde mektup yazmaya niyetlenmişti ama bir türlü başaramadı. Eli kağıdın üzerinde anlamsız çizgiler karalıyordu. Bir sabah Verrières'e vardı. Kendin silahçı dükkanına girdi. Adam yeni servetinden dolayı ona tebrik üstüne tebrik yağdırıyordu. Bütün hemşerilerin ağzında bu dolaşıyordu. Bir çift tabanca istediğini silahçıya güçlükle anlattı. Satıcı isteği üzerine silahları doldurdu. Üç kez çan çalmaya başlamıştı. Fransa'nın köylerinde bu işaret herkes tarafından bilinir. Üç çan sesi sabahleyin duyulan çeşitli çanlardan sonra dini ayinin başladığını bildirir. Julien Verrières'in yeni kilisesine girdi. Binanın bütün yüksek pencerelerine koyu kırmızı renkte perdeler gerilmişti. Madame de Renal'in bulunduğu sıranın bir iki adım gerisinde durdu. Genç kadının içten gelerek dua eden bir hali vardı. Kendisini o kadar seven bu kadını karşısında gören Julien'in eli öyle titremeye başladı ki daha önce aklına koyduğu şeyi yapamadı. Kendi kendine yapamayacağım diyordu. Hayır, yapamayacağım. O sırada dini ayinde hizmet eden genç bir rahip dua için çıngırağı salladı. Madame de Renal başını eğdi ve bu suretle bir saniye için yüzü şalının arkasında hemen hemen hiç görünmez oldu. Julien artık onu göremez hale gelmişti. Üzerine bir el ateş etti, kadın yere yuvarlandı. 36. Bölüm. İşin acıklı tarafı. Benim zaaf göstereceğimi hiç umut etmeyin. İntikamımı aldım. Ölümü hak ettim ve işte geldim, hazırım. Benim ruhum için dua edin. Schiller. Julien olduğu yere mıhlandı kaldı, artık hiçbir şey göremez hale gelmişti. Biraz kendine gelince kilisedekilerin hepsinin kaçıştıklarını gördü. Papaz da mihraptan inip gitmişti. Julien bağırışarak kaçan birkaç kadının peşine takılarak oldukça ağır adımlarla yürümeye başladı. Diğerlerinden daha çabuk kaçmak isteyen bir kadın onu şiddetle itti. Julien yere yuvarlandı. Ayakları halkın kaçışırken devirdiği sandalyelerden birine takılmıştı. Ayağa kalkarken ensesine bir elin yapıştığını hissetti. Bu el onu tevkif eden, üniformasını giymiş bir jandarmaydı. Julien mekanik bir hareketle elini tabancalarına götürdü. Fakat diğer bir jandarma da tam o anda kollarını kıskıvrak yakalayıverdi. Julien'i cezaevine götürdüler, bir odaya soktular ve ellerine kelepçe vurduktan sonra yalnız bıraktılar. Üzerinden kapıyı iki kez kilitlediler. Bütün bu işler gayet çabuk oluverdi. Julien çevresinde olan bitene aldırış bile etmiyordu. Kendine gelince yüksek sesle "Artık kapı yuttum" dedi. Evet, 15 güne kadar ya kellemi uçururlar ya da onların bunu yapmasına meydan vermeden kendimi öldürürüm. Bundan ilerisini düşünemiyordu. Başını sanki demirden bir çemberle sıkıyorlardı. Kendisini tutan mı var diye dönüp baktı. Biraz sonra derin bir uykuya daldı. Madame de Renal'in yarası öldürücü bir yara değildi. İlk kurşun şapkasını delip geçmişti. Tam döndüğü sırada ikinci kurşunla vurulmuştu. Bu kurşun kadının omzuna rastlamış, fakat şaşılacak şey seyirttikten sonra gotik sütunlardan birine çarparak kocaman bir taş parçasını koparmıştı. Uzun ve acı verici bir pansumandan sonra ağırbaşlı bir adam olan cerrah Madame de Renal'e, "Artık hayatınızın kurtulduğuna kendi hayatımdan emin olduğum kadar eminim" dediği zaman kadın fena halde üzüldü. Çünkü uzun zamandan beri ölümü dört gözle bekliyordu. Son zamanlarda günahlarını çıkartan rahibin baskısıyla Monsieur de la Mole yazmak zorunda kaldığı mektup, bitmek tükenmek bilmeyen bir üzüntüyle bitkin bir hale gelen kadıncağıza son darbeyi indirmişti. Bu üzülme Julien'e olan özleminden ileri geliyordu. Fakat kendisi bu acıya vicdan azabı adını vermişti. Dijon'dan yeni gelen ve erdemli, çalışkan bir genç olan bu papaz yanılmıyordu. Madame de Renal, böylece günden güne sönüp gitmek, kendi elimle kendimi öldürmeden can vermek bir günah sayılmaz ki diye düşünüyordu. Ölüme sevindiğim için belki de Tanrı beni affeder. Fakat Julien'in eliyle ölmek mutlulukların en büyüğüdür sözlerini ilave etmeye cesareti yoktu. Cerrah ve sürü halinde koşup gelen ahbapları gidince hizmetçisi Eliza'yı çağırdı. Yüzü kıpkırmızı kesilmiş bir halde ona, ''Şu hapishane gardiyanı çok gaddar bir adamdır.'' dedi. ''Kim bilir belki de benim hoşuma gideceğini sanarak ona ne kadar fena davranacaktır. Bu aklıma geldikçe dayanamıyorum. İçinde birkaç altın olan şu küçük paketi gidip sanki kendinizdenmiş gibi ona veremez misiniz?'' Ona Julien'e fena muamele ederse günah işlemiş olacağını söyleyiniz. Ama kendisine para gönderildiğinden sakın kimseye bahsetmesin. İşte bu sayededir ki Verrier hapishanesinin baş gardiyanı Julien'e karşı insanca davrandı. Baş gardiyan hep o Monsieur Appert'le karşılaşınca ödü kopan hükümetin gayretkeş memurlarından Monsieur Noirot'ydu. Julien'i sorguya çekmek üzere hapishaneye bir yargıç geldi. Yargıcın pek çalımlı, mağrur bir tavrı vardı. Julien onun yeğenlerinden biri için bir tütün bayiliği istediğini biliyordu. Bu aşağılık adamla karşı karşıya gelmek Julien'in cesaretini kırdı, onu acıya boğdu. Yargıca, ''Ben bu cinayeti önceden tasarlayarak işledim.'' dedi. ''Tabancaları falan silahçıdan aldım ve doldurttum.'' Ceza kanununun 1342. maddesi açıktır. Dipnot Pope'un Stendhal'in Edebi Hayatı adlı eserinde bu maddenin yanlış zikredildiği kaydı vardır. Ben ölüme müstahakım, ölümümü bekliyorum. Julien'in bu kadar açık konuşmasına bir türlü akla ermeyen dar kafalı yargıç bir düzeye sorular soruyor, suçluyu kendi ağzıyla yakalamaya çalışıyordu. Julien gülümseyerek, ''Görmüyor musunuz canım?'' dedi. ''Kendimi arzu edebileceğiniz kadar suçlu gösteriyorum. Daha ne istiyorsunuz?'' ''Üzülmeyiniz Monsieur. Bu avı yakalamak zevkinden herhalde mahrum olmayacaksınız. Beni mahkum etmek zevkini tadacaksınız. Lütfen şimdi artık beni huzurunuzda daha fazla bulunmak şerefinden af buyurunuz.'' Sonra, ''Şimdi yapılacak can sıkıcı bir işim kaldı.'' diye düşündü. Mademoiselle de Lamolle'e bir mektup yazmam gerekiyor. Eline kalemi aldı ve şu satırları karaladı. İntikamımı aldım ama ne yazık ki adım gazetelerde çıkacak ve ben bu dünyadan adı sanı belli olmayan bir insan olarak çekip gideceğim. Bundan dolayı affımı dilerim. Dipnot Yazar bu cümleyi sonradan her nedense çıkarmıştır. İki aya kadar ölmüş olacağım. Aldığım intikam da sizden ayrı yaşamanın verdiği acı kadar feci oldu. Şu andan itibaren adınızı yazmaktan ve ağzıma bir daha almaktan kendi kendimi men ediyorum. Benden hiç kimseye hatta oğluma bile bahsetmeyiniz. Öldükten sonra benim onurumu kurtarmak için tek çare susmanız, benim adımı ağzınıza almamanızdır. Varsın insanların çoğu beni alelade bir katil zannetsin. Bu sonsuz ayrılık anında bırakın da size gerçeği söyleyeyim. Beni unutacaksınız. Hiç kimseye anlatmamanızı tavsiye ettiğim bu büyük felaket, sizin karakterinizde gördüğüm hayalperestliği ve maceraseverliği uzun yıllar için bitirip tüketecektir. Siz orta çağın yiğitleri, pervasız şövalyeleriyle yaşamak üzere yaratılmış bir genç kızdınız. İşte şimdi sırası geldi. Onlar kadar metin olduğunuzu gösterin bakalım. Her şeyi gizli tutun, kendinizi tehlikeye koyacak şekilde hareket etmeyin. Sahte bir isim altında hiç kimsenin bilmediği bir yerde çocuğumuzu dünyaya getirirsiniz ve bunu hiç kimseye söylemezsiniz. Eğer mutlaka bir dostun yardımına ihtiyacınız olursa, size Rahip Pirar'ın bana karşı gösterdiği candan dostluğu miras olarak bırakıyorum. Başka hiç kimseye, hele Lü gibi, Kail gibi, sizin sınıfınızdan olan kimselere bir şey söylemeyiniz. Ben öldükten bir yıl sonra Monsieur de Croisnois ile evleniniz. Bunu sizden rica ediyorum, kocanız olmak sıfatıyla da emrediyorum. Siz bana mektup yazmayın çünkü cevap vermeyeceğim. Her ne kadar sandığıma göre Iago kadar fena bir insan değilsem de, onun gibi ben de "From this time forth I never will speak word." Ne konuştuğumu ne de yazdığımı görecekler. Size son sevgilerim gibi son sözlerim de bu satırlardan ibaret kalacak. J.S. Bu mektubu gönderdikten sonradır ki Julien, Madame de Renal'e ateş ettiği andan beri ilk kez olarak biraz kendine geldi ve kendini çok mutsuz hissetmeye başladı. İhtirasla kurduğu umutların her biri sırayla kalbinden birer birer şu acı sözle sökülüp atıldı. Öleceğim. Ölüm yalnızca ölüm olarak ona göre müthiş bir şey değildi. Çünkü onun ömrü zaten felaket hazırlayan uzun bir aşamadan başka bir şey olmamıştı. Julien herhalde felaketlerin en büyüğü olan sonuncusunu da düşünmemiş değildi. İçinden ne olacak sanki diyordu. 60 gün sonra kılıç kullanmakta gayet usta biriyle düello edecek olsaydım, yüreksizlik edecek, hep o mukadder günümü düşünecektim, hep heyecan mı çekecektim? Bir saatten fazla zamanının kendisinin bu bakımdan nasıl bir insan olduğunu anlamaya çalışmakla geçirdi. Kendi ruhunu iyice tahlil ettikten ve hapishanenin sütunlarından birini nasıl görüyorsa, gerçekte gözlerine öylece gün gibi açık olarak göründükten sonra aklına vicdan azabı geldi ve "Niçin vicdan azabı çekecekmişim?" dedi. "Feci bir hakarete uğradım. Ben de onu öldürdüm. Kendim de ölümü hak ettim. İşte bu kadar. İnsaniyetle aramızda bir hesap vardı. Onu gördükten sonra ölüyorum. Kimseye bir borç bırakmıyorum. Ölümümden utanılacak bir şey varsa o da bu biçimde oluşudur. Evet, bu şekilde ölüşüm Verrières burjuvalarının beni ayıplamaları için bol bol yeter. Fakat fikir bakımından bundan daha önemsiz bir şey olabilir mi? Onların gözünde itibar kazanabilmem için bir tek çare kalıyor. Kafamı cellada teslim etmeye giderken seyreden halka altın paralar saçmak. Bu suretle altın düşüncesiyle birlikte beni de yad ederler, hatıralarında parlak bir iz bırakmış olurum. Dipnot: burada Julien, Verrières'lilerin yani hemşerilerinin paraya ne denli çok taptıklarını anlatmak istiyor. Bir dakika geçince gayet makul bulduğu bu yargıdan sonra içinden "Artık yeryüzünde yapılacak bir işim kalmadı" dedi ve derin bir uykuya daldı. Akşam 9'a doğru yemeğini getiren gardiyan onu uyandırdı. Julien, "Verrières'de bu işe ne diyorlar?" diye sordu. Gardiyan, "Monsieur Julien," diye cevap verdi. "Bana bu görevi verdikleri gün kralın sarayında haçın önünde diz çökerek ettiğim yemin susmamı, bir şey söylemememi emrediyor." Gardiyan susuyordu ama bir türlü gitmiyordu. Onun bu bayağı ikiyüzlülüğünü seyretmek Julien'i eğlendirdi. "Bana vicdanını satması için beklediği 5 frangı vermek için onu hele biraz üzeyim de sonra," diye düşündü. Gardiyan yemeğin sona ermek üzere olduğunu fakat bir türlü kendisine para teklifinde bulunulmadığını görünce yapma bir tavırla "Monsieur Julien," dedi, "size karşı olan dostluğum beni söylemeye zorluyor, ne yapayım? Ne derlerse desinler, bunun adalete karşı olduğunu söylesinler isterlerse yine anlatacağım. Çünkü bu sizin savunmanız için işinize yarar da ondan. Monsieur Julien, siz iyi yürekli bir gençsiniz. Size Madame de Renal'in daha iyice olduğunu söyleyecek olursam herhalde memnun olursunuz." Julien kendinden geçmiş bir halde masadan kalkarak "Ne, ölmedi mi?" diye bağırdı. Gardiyan avanak avanak "Nasıl, siz bunu bilmiyor muydunuz?" dedi. Bu sözleri söylerken takındığı ahmakça tavrına biraz sonra yüzünde para hırsını belli eden bir tebessüm ilave oldu. Monsieur Julien, kanunen bir şey söylememesi gereken cerraha birkaç para verirse fena olmaz diye devam etti. "Ben sırf iyilik olsun diye ta onun evine kadar gittim, o da bana her şeyi anlattı." Sabırsızlanarak gardiyanın üzerine yürüyen Julien, "Sen şimdi onu bırak, demek aldığı yaradan ölmemiş ha, öyle mi? Bana doğru söyle, yoksa bunu hayatınla ödersin, bak karışmam," diye bağırdı. 6 ayak uzunluğunda çam yarması gibi bir adam olan gardiyanın ödü koptu, kapıya doğru geriledi. Gerçeği öğrenmek için fena bir yol tuttuğunu gören Julien yerine oturdu ve Monsieur Noirot'a bir altın lira fırlattı. Bu herifin sözlerini düşünüp de Julien, Madame de Renal'in aldığı yaradan ölmediğine kanaat getirdikçe gözlerinin yaşla dolduğunu hissediyordu. Gardiyana defol diye bağırdı. Gardiyan çıkıp gitti. Arkasından zindanın kapısı kapanır kapanmaz Julien, Tanrım ölmemiş diye bağırarak yere diz çöktü, gözlerinden sıcak yaşlar akıyordu. Ruhunun bu en heyecanlı anında artık Tanrı'ya da inanıyor, ona sığınıyordu. Varsın papazlar iki yüzlü olsunlar, ne çıkar diyordu. Bu yüzden Tanrı gerçekliğinden ve yüceliğinden bir şey kaybetmez ya. Julien ancak o zaman işlediği suç için vicdan azabı duymaya başladı. Onu umutsuzluktan kurtaran bir rastlantı ancak bu anda Paris'ten Verrières'e gitmek üzere yola çıktığı dakikadan beri bütün benliğini kaplayan sinir buhranına ve yarı delilik haline bir son verdi. Gözyaşları tükenmez bir kaynaktan fışkırıyordu sanki. Ölüm cezasına çarpılacağından kuşkusu yoktu. İçinden demek o yaşayacak diyordu. Beni affetmek ve sevmek için yaşayacak. Ertesi sabah oldukça geç bir saatte gardiyan kendisini uyandırdığı zaman, Monsieur Julien dedi, doğrusu yaman bir yüreğiniz varmış. İki kez geldim fakat sizi uyandırmaya kıyamadım. Şu iki şişe şarabı size kazanın papazı Monsieur Maslon göndermiş, alın. Julien, ne o melun herif hala burada mı dedi. Gardiyan sesini alçaltarak evet Monsieur diye cevap verdi. Ama bu kadar yüksek sesle konuşmayınız, sonra başınıza iş açarsınız. Julien kahkahayla gülerek, azizim dedi, ölmüş eşek kurttan korkar mı? Bana ancak siz insanlığı ve iyi yürekliliği elden bırakacak olursanız fenalık etmiş olursunuz o kadar.